Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 32. ayrım. Nasıldı bakalım diye soruyor mama. Kim? Kim mi? Şu Fransız kadın. Ev sahibinin yeğeni olan, Parisli profesör. Ahizeyi öteki kulağıma geçiriyorum. Annemin hatırlaması beni şaşırtıyor. Ömrüm boyunca anneme söylediğim sözlerin, duyulmadan bir boşlukta kaybolup gittiği duygusunu taşıdım. Aramızda parazit, bozuk bir bağlantı varmışçasına. Bazen, şu an olduğu gibi, Kabil'den onu aradığımda, annemin karşı uçtaki varlığını hissetsem, nefes aldığını duysam dahi, bana ahizeyi elinden sessizce bırakıp uzaklaşmış, bense kıtalar ötesindeki bir boşluğa konuşuyormuşum gibi gelir. Bazen de ona klinikte gördüğüm bir şeyi anlatırken, babasının kucağında taşıdığı kanlar içindeki oğlan çocuğunu örneğin, yanaklarına şarapnel parçaları gömülmüş, kulağı uçup gitmiş ya da yanlış günde, yanlış zamanda, yolun yanlış tarafında oynayan bir başka kurbanı. Bir anda bir patırtı duyarım. Mamanın sesi birden uzaklaşıp boğuklaşır, bir alçalıp bir yükselir. Yankılı ayak sesleri, yerde sürüklenen bir şeyin gürültüsü duyulur. O zaman çenemi kapatır, dönmesini beklerim. O da sonunda mutlaka döner. Biraz soluk soluğa durumu açıklar. Ayakta durmamın sakıncası yok dedim, gayet açık seçik söyledim. Talia, Marcos'la konuşurken camın önünde durup denizi seyretme hoşuma gidiyor dedim. Ama o, yorgun düşeceksin Odi, oturmalısın deyip durdu. Bir de baktım, elindeki koltuğu, geçen yıl aldığı şu heyyullayı pencereye doğru ittiriyor. Tanrım, bir de güçlü ki. Sen o koltuğu görmedin tabii, nasıl görecektin ki? Sonra yapmacık bir kızgınlıkla iç geçirip hikayeme devam etmemi ister. Ama benim artık dengem fena halde bozulmuştur. Bunun üzerimdeki somut etkisi şudur. Alttan alta kınandığımı hissetmem sağlanmış, dahası bunu hak ettiğim, dile getirilmeyen yanlışlar yapmaktan, resmen hiç itham edilmediğim suçlar işlemekten suçlu olduğum bana güzelce sezdirilmiştir. Öykümü anlatmayı sürdürsem bile, o artık kendi kulaklarıma bile önemsiz gelir. Mamanın Talia ile yaşadığı koltuk dramıyla boy ölçüşemez. Sahi, adı neydi diye soruyor mama. Peri bilmem neydi galiba. Ona Nebi'nin çok değer verdiğim bir dostum olduğundan söz etmiştim. Nebi'nin hayatını genel hatlarıyla biliyordu. Vasiyetnamesinde Kabil'deki evi yeğenine, Fransa'da büyümüş olan Peri'ye bıraktığını da. Ama mamayla Nila Vahdati'yi, kocasının geçirdiği felçten sonra Paris'e kaçtığını, Nebi'nin onlarca yıl Süleyman'a baktığını anlatmamıştım. O maziyi. Geri tepmeye müsait çok fazla koşutluk vardı. Kendin hakkındaki iddianameyi yüksek sesle okumaktan farksızdı. Peri, evet, tatlı bir kadındı diyorum. Sıcakkanlı. Hele de bir akademisyene göre. Kimyagerdi galiba. Matematikçi diyorum. Dizüstü bilgisayarımın kapağını kapatırken. Kar yeniden başladı. Hafifçe, minik kar taneleri karanlıkta dönüp duruyor. Pencereme savruluyorlar. Peri Vahdati'nin geçtiğimiz yazın sonuna doğru yaptığı ziyareti anneme anlatıyorum. Gerçekten çok sevimli bir kadındı. Nazik, ince uzun, kır saçlar, her iki yandan kalın, mavi bir damarın kat ettiği uzun bir boyun, sıcak, ayrık dişli bir gülümseme. Azıcık kırılgan, olduğundan daha yaşlı görünüyor. İlerlemiş bir romatizmal mafsal iltihabı. Özellikle de ellerini vurmuş. Yamru yumru elleri, henüz işlevselliğini sürdürse de kötü gün yakın. Bunu kendisi de biliyor. Bu aklıma mamayı ve onun yaklaşan gününü getiriyor. Peri Vahdati, Kabil'deki evde benimle bir hafta kaldı. Paris'ten geldiği gün ona evi gezdirdim. Evi en son 1955'te görmüştü. Burayı, genel yerleşim planını, olanca canlılığıyla anımsadığını görünce kendisi de şaşırdı. Örneğin, salonla yemek odası arasındaki iki basamağı bile unutmamıştı. Sabahları buraya vuran güneş ışığında oturup kitap okuduğunu söyledi. Evin belleğinde kalan eve kıyasla çok daha küçük olması afallatmıştı onu. Onu yukarıya çıkardığımda, her ne kadar şu an orada Dünya Gıda Programı için çalışan bir Alman meslektaşım kalıyor olsa da eski yatak odasını kolayca buldu. Odanın bir köşesindeki küçük, alçak dolabı görünce soluğunu tutuverdiği gözümden kaçmamıştı. Çocukluğundan kalabilen birkaç yadigardan biriydi. Dolabı, Nebi'nin ölümünden önce bana bıraktığı mektuptan anımsıyordum. Peri dolabın yanına çömeldi. Parmak uçlarını yer yer kalkmış sarı boyada, kapaklardaki solmaya yüz tutmuş zürafalarda, uzun kuyruklu maymunlarda gezdirdi. Başını kaldırıp bana bakınca gözlerinin hafifçe nemlenmiş olduğunu gördüm. Son derece mahcup, af dileyen bir edayla onu Paris'e göndertmemin mümkün olup olamayacağını sordu. Yerine alınacak dolabın parasını ödemeyi önerdi. Evden almayı istediği tek eşyaydı. Bunu seve seve yapacağımı söyledim. Sonunda onun gidişinden bir iki gün sonra Paris'e yolladığım dolabı saymazsak, Peri Vahdati yanına bir tek Süleyman Vahdati'nin çizim defterleriyle Nebi'nin sakladığı Nila şiirlerinden bazılarını aldı. Kalışı sırasında benden tek bir ricada bulundu. O da onu Şadbağ'a götürecek bir araba ayarlamamdı. Doğduğu köyü görmek istiyor, üvey kardeşi İkbal'i bulmayı umut ediyordu. Bence evi satmak isteyecektir diyorum ama artık onun olduğuna göre. Aslında istersen istediğim kadar kalabileceğimi söyledi diyorum, kira filan ödemeden. Mamanın dudaklarının kuşkuyla büzüldüğünü adeta görebiliyorum. O bir adalı. Anakara'dan gelen herkesin amaçlarından şüphelenir. Her türlü iyi niyet gösterisine kuşkuyla yaklaşır. Çocukken bir gün, fırsatını bulur bulmaz, Tinos'tan kurtulmayı kafaya koyma nedenlerimden biri de buydu. Güvercinliğin yapımı nasıl gidiyor diye soruyorum konuyu değiştirmek için. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Çok yordu beni. 6 ay önce Atina'dan mamaya bir nörolog tarafından teşhis kondu. Talya, annemin titrediğini, elindekileri düşürdüğünü söyleyince doktora görünmesi için bastırmıştım. Onu doktora Talya götürdü. Nörologla yapılan görüşmeden beri mama durdurak bilmiyor. Bunu Talya'nın yolladığı e-postalardan biliyorum. Evi boyamak, sızan boruları tamir etmek, üst kata yapılacak yeni dolaba yardım etmesi için Talya'nın gönlünü yapmak, hatta çatıdaki çatlak kiremitleri değiştirmek. Neyse ki Talya buna hemen bir son verdi. Şimdi de güvercinlik. Annemi, kollarını güzelce sıvamış, elinde çekiç, sırtında ter lekeleri çivi çakarken, tahta parçalarını zımparalarken görebiliyorum. Giderek bozulan nöronlarına karşı yarışıyor. Hala vakit varken onlardan son işe yarar damlayı sıkıp almaya çalışıyor. Ne zaman geliyorsun eve diyorum ama. Yakında diyorum. Yakında. Geçen yıl aynı soruyu sorduğunda verdiğim yanıt bu. Tinos'a son gidişimin üstünden 2 yıl geçti. Kısa bir sessizlik. Fazla geciktirme. Beni demir ciğere bağlamalarından önce görmek istiyorum seni. Gülüyor. En küçük bir kendine acıma, sızlanma belirtisine duyduğu tiksintiye bağlı eski bir alışkanlık bu. Herhangi bir talihsizlikle karşılaşınca şaka yapmak için işi maskaralığa vurmak. Bununsa yaşanan talihsizliği hem küçültmek hem de arttırmak gibi paradoksal ve bence hesaplı kitaplı bir etkisi oluyor. Becerebilirsen Noel'de gel diyor. Her halükarda 4 Ocak'tan önce burada ol. Talya'nın dediğine göre, o gün Yunanistan'da güneş tutulacakmış, internette okumuş, hep beraber seyrederiz. Elimden geleni yaparım ama diyorum. Bir sabah uyanıp da evine vahşi bir hayvanın girdiğini görmek gibiydi. Artık hiçbir yer güvenli gelmiyordu bana. Kız, evin her köşesinde, her kıvrımındaydı. Sinsi sinsi dolanıyor, sezdirmeden yaklaşıyor. Ağzından durmaksızın akan salyayı kurulamak için elindeki mendili yanağına bastırıp duruyordu. Evimizin küçük boyutları kızdan kaçmayı olanaksız kılmaktaydı. Özellikle öğle yemekleri tam bir kabustu. Talya'nın karnını doyurma gösterisine, maskenin alt tarafını kaldırıp kaşıktaki yiyeceği ağzına sokuşuna katlanmam gerekiyordu. Görüntü ve ses midemi bulandırıyordu. Şapur şupur sesler çıkıyor, yarım çiğnenmiş lokmalar ıslak bir şapırtıyla mutlaka tabağa, masaya, hatta yere dökülüyordu. Çorba dahil her türlü sıvıyı kamışla içmek zorunda olduğundan annesi çantasında her daim bir deste kamış taşıyordu. Kız, kamışın ucunu foşurtularla, gurultularla emiyordu. Her seferinde maskesi kirleniyor, sıvılar çenesinin kenarından boynuna akıyordu. İlk seferinde masadan kalkmak için izin istedim. Mama yüzüme sert bir bakış fırlattı. Böylece bakışlarımı kaçırmak, kulaklarımı tıkamak konusunda kendimi eğittim. Ancak kolay değildi. Mutfağa giriyordum, kız oradaydı. Madlen kabuk bağlamasını önlemek için onun yanağına merhem sürerken kıpırdamadan oturuyordu. Burada kalacakları 4 haftaya dair bir takvim, zihnimde bir geri sayım başlattım. Keşke Madlen tek başına gelseydi. Madlen'den hoşlanıyordum. Dördümüz sokak kapımızın önündeki küçük, 4 köşe avluda otururduk. Madeleine kahvesini yudumlar, sigaranın birini yakıp ötekini söndürürken zeytin ağacımız yüz çizgilerini gölgelerdi. Başında yersiz kaçması gereken ya da bir başkasında, örneğin mamada, kesinlikle gülünç kaçacak çam biçiminde altın sarısı, hasır bir şapka olurdu. Ama Madeleine, zarafete hiç zorlanmaksızın, adeta kalıtımsal bir yetenekmişçesine sahip oluveren insanlardandı. Tıpkı dilinizin ucunu kıvırıp rulo şekline sokabilmeniz gibi. Madeleine'le sohbette tek bir kesinti, suskunluk anı olmazdı. Öyküler ağzından peş peşe dökülüyordu. Bir sabah bize yolculuklarından söz etti. Örneğin, Ankara çayının kıyılarında gezindiği, içine azıcık rakı katılmış yeşil çay içtiği Türkiye seyahatinden ya da Bay Giannakos'ta gittiği Kenya'dan. Fillerin sırtında dikenli akasyaların arasında gezindiklerini, hatta köy halkıyla oturup mısır unu lapasıyla Hindistan cevizli pilav yediklerini anlattı. Madeleine'in öyküleri içimdeki köklü bir huzursuzluğu, epeydir var olan, gözü kara davranma, dünyaya balıklama dalma dürtüsünü kışkırtıyordu. Onunkiyle kıyaslandığında Tinos'taki yaşamım, insanı ezecek, un ufak edecek kadar sıradan görünüyordu. Hayatımın hiçlikten ibaret, kesintisiz bir şerit halinde önümde uzandığını öngörebiliyordum. Tinos'taki çocukluk yıllarımın çoğunu bocalayarak, kendime şimdilik vekalet ettiğim duygusuyla geçirdim. Kendimin yalnızca bir vekiliydim. Gerçek benliğim bir başka yerde yaşıyor, bir gün bu daha sönük, daha kof benlikle birleşmeyi bekliyordu sanki. Kendimi burada mahsur kalmış hissediyordum. Kendi evimde bir sürgün. Madeleine, Ankara'da Kuğulu Park denen bir yere gidip suda yüzen kuğuları seyrettiğini söyledi. Su, göz kamaştırıcıymış. Allayıp buluyorum dedi gülerek. Hayır yapmıyorsun dedim ama. Eski huyum işte, çok fazla konuşuyorum. Hep de konuştum. Sınıfta gevezelik edip başımızı az derde sokmadım anımsıyor musun? Hiçbirinde kabahat sende değildi. Öyle sorumluluk sahibi, öyle çalışkandın ki. Öykülerin çok ilginç, renkli bir yaşamım var. Madeleine gözlerini devirdi. Eh şu Çin lanetini bilirsin. Afrika'yı sevdin mi diye sordu annem Talya'ya. Talya mendili yanağına bastırdı, yanıt vermedi. Sevinmiştim. Öyle tuhaf bir konuşma biçimi vardı ki. Islak, pelteklikle gargaranın garip bir karışımı. Ah, Talya yolculuk etmekten hoşlanmaz dedi Madeleine sigarasını söndürürken. Bunu tartışılmaz, çürütülemez bir gerçekmiş gibi söylemişti. Doğrulaması ya da karşı çıkması için Talya'ya bakmaya gerek yoktu. Zevk almıyor. Ben de almam dedim ama. Yine doğrudan Talya'ya. Evimde olmayı severim. Galiba Tinos'tan ayrılmak için geçerli bir nedeni hiç bulamadım. Bense kalmak için dedi Madeleine. Senin dışında elbette. Annemin bileğine dokundu. Buradan giderken en büyük korkum neydi biliyor musun? En büyük endişem. Sensiz nasıl yaşayacaktım Odi? Yemin ederim, düşüncesi bile korkudan taş kesilmeme yetiyordu. Ama göründüğü kadarıyla gayet güzel başardın dedim ama yavaşça, gözlerini Talya'dan alarak. Anlamıyorsun diye bastırdı Madeleine. Anlamayan bendim galiba. Çünkü kadın doğrudan bana bakıyordu. Annen olmasaydı ayakta kalmayı başaramazdım. Beni o kurtardı. İşte şimdi allayıp buluyorsun dedim ama. Talya yüzünü kaldırdı. Gözlerini kısmıştı. Yukarıda mavilikte süzülen bir jet, arkasında uzun, tek bir duman izi bırakmaktaydı sessizce. Odi beni babamdan kurtardı dedi Madeleine. Hala bana hitap edip etmediğini çıkaramadım. Babam doğuştan gaddar olan insanlardan biriydi. Parlak gözleri, arkasında simsiyah bir beni olan, kısa, kalın bir boynu vardı. Bir de yumrukları, tuğla gibi yumruklar. Eve gelirdi ve hiçbir şey yapmasına gerek kalmazdı. Botlarının holde çınlayan sesi, anahtarlarının şıngırtısı, mırıldanması benim için yeterliydi. Tepesi attığında hep burnundan nefes alır, gözlerini sımsıkı yumardı. Derin düşüncelere dalmış gibi. Sonra yüzünü sıvazlayıp, pekala kızım, pekala derdi ve kasırganın geldiğini, asla da durdurulamayacağını anlardım. Kimse yardım edemezdi sana. Bazen sırf suratını sıvazlaması ya da bıyığın arasından tıslayarak çıkan soluğu, fırtına bulutlarını görmeme yeterdi. O gün bugün yolum böyle erkeklerle sıkça kesişti. Tersini söyleyebilmeyi çok isterdim ama söyleyemem. Öğrendiğim şey ise şu, azıcık kazıdığında hepsinin üç aşağı beş yukarı aynı olduğunu görüyorsun. Kimileri daha cilalı, daha yaldızlı. Az buçuk ya da epeyce, cazibeleri oluyor. İnsanın gözünü boyayabiliyorlar. Ama gerçekte hepsi de gazaplarını etrafa döke saça dolanan, mutsuz oğlan çocukları. Haksızlığa uğradıklarına inanıyorlar. Hak ettiklerini alamamışlar. Kimse onları yeterince sevmemiş. Sizden onları sevmenizi bekliyorlar elbette. Kucaklanmak, pışpışlanmak, avutulmak istiyorlar. Güvence verilmek. Ancak onlara bunları sağlamak büyük bir hata. Kabul etmeleri olanaksız çünkü. Tam da gereksindikleri şeyi almaları, kabullenmeleri mümkün değil. Sonunda bu yüzden sizden nefret etmeye başlıyorlar. Bunun sonu asla gelmiyor. Çünkü sizden nefret etmeye doyamıyorlar. Asla bitmiyor. O eziyet, özürler, yeminler, sözünden dönmeler, bu berbat durum. İlk kocam aynen böyle biriydi. Dilim tutulmuştu. Daha önce kimse benim yanımda böylesine apaçık konuşmamıştı. Hele mama asla. Tanıdığım hiç kimse şanssızlığını bu kadar çıplak ortaya sermemişti. Madlen'den hem utanmış hem de açık yürekliliğine hayran olmuştum. İlk kocasına değinince onunla tanıştığımdan beri ilk kez yüzünde bir gölgenin akla karanlık, cezalandıran, yaralayan bir şeyleri getiren o enerjik kahkahalarla, şakacı takılmalarla, üzerindeki bal kabağı rengi, dökümlü, çiçek desenli elbiseyle çelişen anlık bir loşluğun düştüğünü fark ettim. O an hayal kırıklığını ve incinmişliğini, şen şakrak bir perdenin gerisinde saklamayı bu kadar iyi becerdiğine göre muhteşem bir oyuncu olmalı diye düşündüğümü anımsıyorum. İçimden bir maske gibi demiş, bu zekice bağlantı nedeniyle kendimle gururlanmıştım. Daha sonra yaşım ilerlediğinde durum bana o kadar da açık seçik gelmedi. Tekrardan düşününce ilk kocasından söz ederkenki duraksama biçiminde manidar, yapmacık bir yan vardı. Tıpkı bakışlarını yere indirişi, boğazındaki sıkışma, dudakların belli belirsiz titreyişi, o gemi azıya almış enerjisi ve şakacılığı, capcanlı, kütür kütür çekiciliği, küçümsemelerinin bile yere yumuşakça inişi, hızlarının bir göz kırpmayla ve gülüşle kesilişi gibi. Belki kederi de, neşesi de sahte, yapmacık tavırlardı. Belki her ikisi de öyle değildi. Hangisinin rol, hangisinin gerçek olduğu benim için bulanıklaşmıştı. Bu da en azından kadının alabildiğine ilginç bir aktris olduğunu düşünmeme yol açıyordu. Bu eve kaç kez koşarak geldim Odi dedi Madlen. Kahkaha habercisi tebessüm yeniden ortaya çıkmıştı. Zavallı ebeveynin. Ama bu ev cennetimdi benim. Sığınağım. Öyleydi. Büyük adanın ortasındaki daha küçük ada. Kapımız sana her zaman açıktı dedim ama. Dayak faslına son veren annen oldu Marcos. Sana anlattı mı bunu? Anlatmadığını söyledim. Hiç şaşırmadım. İşte Odelia Varvaris böyle biri. Mama yüzünde hayallere dalıp gitmiş bir anlamla kucağındaki önlüğün ucunu kıvırıyor. Sonra yeniden düzeltiyordu. Bir gece buraya kendimi attığımda dilim kanıyordu. Şakağımdan bir tutam saç kopartılmıştı. Kulağımsa aldığım darbeden hala çınlamaktaydı. Babam bu kez gerçekten canımı okumuştu. Görülmeye değerdi. Hem de nasıl. Madlen'in bunu söyleyiş biçimini duysanız, mükellef bir sofradan ya da iyi bir romandan söz ettiğini sanırdınız. Annen hiçbir şey sormadı. Çünkü biliyordu. Tabii ki biliyordu. Bana uzun uzun baktı. Karşısında duruyor, titriyordum. Ve dedi ki, evet, hala hatırlıyorum. Odi şöyle dedi. Bu iş buraya kadar. Sonra ekledi. Gidip babanı bir görelim hadi. Ben yalvarmaya başladım. Adamın ikimizi birden öldürmesinden korkuyordum ama anneni bilirsin. Bildiğimi söyledim. Mama bana yan bir bakış fırlattı. Beni dinlemedi. Yüzündeki ifade, o ifadeyi de eminim biliyorsundur. Doğruca kapıya yöneldi. Ama önce babasının av tüfeğini kaptı. Bizim eve doğru yürürken yol boyunca onu durdurmaya çalıştım. O kadar da canımı acıtmadığını söyleyip durdum. Ama beni duymadı bile. Doğru kapıya dayandık. Babam orada, eşikteydi. O dinamluyu kaldırdı, babamın çenesine dayadı ve şöyle dedi. Bunu bir daha yaparsan buraya gelir, bu tüfekle suratını dağıtırım. Babam gözlerini kırpıştırdı, donup kaldı. Dili tutulmuştu. Tek kelime edemiyordu. En güzel kısmını duymak ister misin Marcos? Yere baktım. Çıplak ayaklarının dibindeki küçük bir halkanın bir, ne olduğunu tahmin ediyorsundur, çemberin giderek genişlediğini gördüm. Madlen saçlarını geriye attı, çakmağını bir kez daha yakarken ve bu bir tanem, tamamen gerçek bir öykü dedi. 32. ayrımın sonu. Sayfa 295. Devamı 33. ayrımda.